Ayrım 42. Mavi Ufuklar, Wilbur Smith. Sayfa 439. Jim Courtney şafağın hemen öncesindeki loşlukta yavaşça uyandı ve yatağında keyifle gerindi. Sonra içgüdüsel olarak Louisa'ya uzandı. Louisa hala uyuyordu ama dönerek kolunu Jim'in göğsünün üzerine attı. Sevgi sözcükleri veya uyandırılmaya itiraz olabilecek bir şeyler mırıldandı. Jim gülümseyerek onu kendine çekti, sonra gözlerini aniden tamamen açarak ayağa kalkmaya davrandı. ''Tanrı aşkına nerelerdeydin sen?'' diye kükredi. Louisa da yerinden hızla doğruldu ve çitin üzerine konmuş bir çift serçe gibi yatağın ayak ucuna çıkmış ufak tefek iki şekle baka kaldı. Bakkat neşeyle güldü. Geri dönmek ve Somoya'nın bağırışını duymak öyle güzeldi ki. ''Velanga'yı ve seni çok uzaktan gördüm.'' diye selamladı onları. Jim'in yüzündeki ifade yumuşadı. ''Aslanlara yem olduğunu sandım. Atıma atlayıp ardından geldim ama tepelerde izini kaybettim.'' ''Sana iz sürme üzerine hiçbir şey öğretmemişim.'' diyen Bakkat başını üzgünce iki yana salladı. Jim ve Louisa'nın dikkati Bakkat'ın yanındakine çevrildi. ''O da kim?'' diye sordu Jim. ''Bu benim kadınım Lete.'' dedi Bakkat onlara. Adının telaffuz edildiğini duyan Lete'nin yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. ''Çok güzel, ne kadar da uzun.'' dedi Louisa. Koloniden ayrılmalarından beri san gelenekleri ve nezaket kuralları hakkında epey fikir sahibi olmuştu. ''Hayır Velanga.'' diye karşı çıktı Bakkat. ''Lete çok ufak tefek. Uzun olduğuna inanmaması benim için çok daha iyi. Aksi bir durumda halim nice olur.'' ''Ama güzel değil mi?'' diye ısrar etti Louisa. Kadınına bakan Bakkat başını ciddi bir ifadeyle salladı. ''Evet, hem de çok güzel. Bir gün bir aynaya bakacak ve ne kadar güzel olduğunu keşfedecek diye ödüm kopuyor. O gün dertlerimin başlangıcı olabilir.'' Lete o sırada tatlı bir sesle bir şey söyledi. ''Ne diyor?'' diye sordu Louisa. ''Daha önce seninki gibi bir ten ve saç görmediğini söylüyor. Bir hayalet olup olmadığını merak ediyor. Ama bu kadar gevezelik yeter.'' Bakkat Jim'e döndü. ''Somoya tuhaf ve korkunç bir şey oldu.'' ''Ne oldu?'' Jim anında ciddileşmişti. ''Düşmanlarımız burada, bizi bulmuşlar.'' ''Anlat.'' diye buyurdu Jim. ''Çok düşmanımız var. Hangilerinden bahsediyorsun?'' ''Ziya'' diye cevap verdi Bakkat. ''Lete ile beni gizlice izlemiş, bizi öldürmeye çalıştı.'' ''Ziya?'' Jim'in yüzünde son derece ciddi bir ifade belirmişti. ''Kaiser ve Coots'un av köpeği ha? Bu mümkün olabilir mi? Onu son görüşümüzden bu yana 3000 fersah yol kat ettik. Bizi buraya kadar takip etmiş olabilir mi?'' ''Etmiş, Kaiser ile Coots'u da getirdiğinden emin olabiliriz.'' ''Bu iki adamı da gördün mü?'' ''Hayır Somoya, ama fazla uzakta olmadıklarından eminim. Ziya tek başına bu kadar uzağa gelmiş olamaz.'' ''O nerede şimdi?'' ''Öldü Somoya, onu öldürdüm.'' Jim şaşırarak gözlerini kırpıştırdı ve sözlerine İngilizce devam etti. ''O halde sorularımıza cevap veremeyecek.'' Sonra tekrar yerli diline döndü. ''Güzel küçük kadınını alıp çık da Velanga'yla gözleriniz üzerimizde olmadan giyinebilelim.'' ''Pantolonumu giyer giymez konuşmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.'' Jim birkaç dakika sonra arabadan çıktı ve Bakkat'ın kamp ateşinin başında oturmakta olduğunu gördü. Ona seslendi ve kimsenin kulak misafiri olamayacağı ormana doğru yürümeye başladılar. ''Bana olan biten her şeyi anlat.'' diye emretti Jim. ''Ziya size nerede ve ne zaman saldırdı?'' Bakkat'ın anlattıklarını can kulağıyla dinledi. Küçük adam hikayesini anlatıp bitirdiğinde Jim'in duyduğu gönül rahatlığından eser kalmamıştı. ''Bakkat, Kaiser'ın adamları peşimizdeyse onları mutlaka bulmalısın. Ziya'nın izlerini takip ederek geldiği yeri bulabilir misin?'' ''Geldiği yeri biliyorum zaten. Dün Lete ile buraya doğru gelirken Ziya'nın eski izlerine rastladık. Beni günlerdir takip ediyormuş. Kamptan ayrılıp bal kılavuzunun peşine düştüğüm günden beri.'' ''Ya ondan önce?'' diye sordu Jim. ''Seni takip etmeye başlamadan önce nereden gelmiş?'' ''Şu taraftan.'' dedi Bakkat eğimli araziyi göstererek. ''Arabaların izinden gelerek Gariep nehrinden beri bizi bir gölge gibi takip ediyormuş.'' ''Geri git.'' diye emretti Jim. ''Kaiser ve Coots'un onunla gelip gelmediğini öğren. Gelmişlerse şu an nerede olduklarını bilmek istiyorum.'' ''Ziya'nın gidişinin üzerinden 8 gün geçti.'' dedi yüzbaşı Herminius Kut sıkıntılı bir ifadeyle. ''Artık kaçtığından hiç şüphem kalmadı.'' Niye kaçsın ki diye sordu Uğdeman mantık yürüterek. Takipte geçirdiğimiz onca zorlu aydan ve eziyetten sonra zafere bu kadar yaklaşmışken neden kaçsın? Ona vaat ettiğin ödül artık avuçlarının içinde sayılır. Uğdeman'ın gözlerinde bilmiş bir bakış belirdi. Kutsa ödülü hatırlatmanın tam zamanıydı. Hepimiz payımıza düşecek ödülü hak ettik. Ziya bu noktada cayıp ödülünü feda etmeyecektir elbette. Kutsun kaşları çatıldı. Ödül bahsi hiç hoşuna gitmiyordu. Son birkaç aydır bu konudaki vaatlerini yerine getirmemek için neler yapabileceğini düşünüp duruyordu. Kadim'e döndü. Burada daha fazla bekleyemeyiz. Kaçaklar uzaklaşıp elimizden kurtulabilir. Takibe ziyasız devam etmeliyiz. Sence de öyle değil mi? Bu ikili karşılaştıkları günden sonra çıkarları için sağlam bir ortaklık kurmuştu. Kut, Umman halifesinin emri altına girince elde edeceği nüfuzu ve serveti bir an için bile unutmuyordu. Kadim ise Kut'un Dorian Courtney'i bulmak için elindeki son şans olduğunu biliyordu. ''Haklısın yüzbaşı, o küçük barbara daha fazla ihtiyacımız yok zaten. Düşmanı bulduk, yolumuza devam edip onlara saldıralım.'' ''O halde anlaştık.'' dedi Kut. ''Hızla ilerleyip Jim Courtney'in önüne geçeceğiz. En avantajlı noktada da pusuya yatacağız.'' Jim Courtney'in kafilesinin izlerini sürüp varlığını belli etmeksizin yaklaşmak, Kutz için hiç de zor bir mesele değildi. Sığırların kaldırdığı toz bulutu fersahlarca öteden görülebilirdi. Kendi kendini Ziya'ya daha fazla ihtiyaç duymadığına ikna ettikten sonra adamlarına toparlanmalarını emretti ve eğimli araziden inerek güneye doğru temkinli bir dönüş yaptılar. Amaçları dışarıdan dolaşarak kafilenin 10 fersah kadar önüne geçmekti. Bu şekilde Jim Courtney'in Bushman'ına takip edecek iz de bırakmamış olacaklardı. Arazi ilerlemeleri için son derece elverişliydi. Jim Courtney'in bir nehri takip ederek vadi içinden okyanusa doğru ilerlediği apaçıktı. Bu şekilde sığırlar için bol su ve yiyecek de sağlanmış oluyordu. Bununla birlikte nehir bir noktada iyice daralıyor ve dik yamaçlı tepeler arasına giriyordu. Kadim'le Kutz tepelerin üzerinden şişe ağzına benzeyen bölgeyi inceledi. ''Arabalarla buradan geçmek zorunda kalacaklar.'' dedi Kutz memnun bir ifadeyle. ''Bu tepeleri aşmanın diğer yolu güneye doğru 4 günlük bir seyahat.'' Arabaların dar geçidi aşması uzun süreceğinden en az bir gece konaklamaları gerekecek diye onayladı Kadim. ''Gece saldırma fırsatımız olacak, bunu beklemeyeceklerdir. Yanlarındaki Nguyen'i savaşçılar geceleri dövüşmez.'' İşimizi kümese giren tilkiler gibi bitireceğiz. Şafak sökmeden önce her şey hallolmuş olur. Yüksek arazide beklediler ve araba kafilesinin nehrin daraldığı bölgeye yavaşça girdiğini gördüler. Kutz atları üzerinde en öndeki arabanın önünde ilerleyen Jim Courtney ile kadrını tanıyınca yüzünde vahşi bir gülümseme belirdi. Kamp kurup bölgeye yerleşmelerini izledi. Arabaları savunma pozisyonunda dizmeyip nehir yatağındaki ağaçların altında rastgele bıraktıklarını görmek Kutsu rahatlatmıştı. Arabalar birbirlerinden kopuk kopuk yerleşmişti. Kafilenin ardından gelen sığır sürüsü dar ağızdan geçerek araziye yayıldı. Nehirden su içtiler ve Nguyen'ler hayvanların sırtındaki fil dişi kasalarını indirdi. Kutsu daha önce kafileye ganimetin büyüklüğünü görecek kadar yaklaşamamıştı. Sığırları saymaya çalıştı ama kalkan tozlar arasında o kargaşada bu mümkün olmadı. Sığ denizde yüzen bir sürüdeki balıkları saymaya çalışmaya benziyordu. Vazgeçerek dürbününü nehir boyuna yığılan fil dişlerine çevirdi. Karşısında aklının hayalinin alamayacağı kadar büyük bir hazine vardı. Nguni çobanlar tarafından göz altında tutulan sığırların geceyi geçirmek üzere yerleşmesini izledi. Kadim'le Kutz güneş batıp hava kararmaya yüz tutunca bulundukları yüksek noktadan indiler ve atlarla bekleyen çavuş Uğdeman'ın yanına gittiler. ''Çok iyi Uğdeman'' dedi Kutz atına binerken. ''Saldırı için çok uygun bir pozisyondalar. Şimdi diğerlerinin yanına dönelim.'' Bakkat uzaklaşmalarını izliyordu. Boğazın diğer tarafındaki tepenin üzerinde gizlendiği yerden ayrılmak için güneşin alt kenarının ufka değmesini bekledi. Bulunduğu yerden onları rahatlıkla görebilmişti. Alacakaranlıkta sessiz ve hızlı adımlarla ilerleyerek boğazın kenarındaki dik yamaçtan indi ve Jim'e rapor vermeye gitti. Jim Bakkat'ı büyük bir dikkatle dinledi. ''Tamam işte'' dedi sonunda memnun bir ifadeyle. ''Kutz bu gece saldıracak. Sığırları ve fil dişlerini gördü. Artık hareketlerini açgözlülüğü yönlendirecektir. İzle onları Bakkat. Her hareketlerini takip et. İşaretlerini bekleyeceğim. Cim tepelerin üzerindeki gözcüler tarafından görülmeyecekleri kadar karanlık olduğunda öküzleri arabalara koşturdu ve arabaları tepelerin arasındaki dar bir girintiye çektirdi. Üç tarafları dik yamaçlarla çevriliydi. Kırbaçları kullanmıyor, bağırmıyorlar, mümkün olduğunca sessiz hareket etmeye çalışıyorlardı. Güvenli görünen girintide arabaları kare oluşturacak şekilde dizip tekerleklerini birbirine bağladılar. Yedek atları arabaların ortasındaki boşluğa sürmüşlerdi. O gece binecekleri atlar eğerlenmiş, üzerlerine dolu tüfekler ve kınları içinde kılıçlar yerleştirilmiş, her an harekete geçmeye hazır halde bekliyordu. Cim bunları ayarladıktan sonra başbakıcı İnkunzi ile diğer Nguni'lerin beklediği yere gitti. Adamlar Cim'in emirleri üzerine hayvanları toparlayıp Kutsun gün batımında kampı gözetlediği noktadan 3 palamar boyu öteye sessizce güttüler. Çobanlarla konuşan Cim tam olarak ne yapmalarını istediğini açıkladı. Sığırları evlatları gibi görüp el üstüne tutan çobanlardan itiraz mırıltıları yükseldiyse de Cim'in kararlılığı hepsini bastırdı. Çobanların ruh halini hisseden sığırlar huzursuzca kıpırdanıyordu. İnkunzi hayvanların arasında dolaşıyor, kavalıyla onlara bir ninni çalıyordu. Sığırlar biraz rahatlayıp sakinleştiler ama birbirlerinden uzaklaşmıyorlardı. Bir arada olmanın verdiği güvene ihtiyaçları vardı. Cim arabaların yanına döndü ve adamlarının karınlarının iyice doyup doymadığını sordu. Hepsi de toktu ve silahlarını hazırlamış, harekete geçmek için tetikte bekliyordu. Cim sonra Louisa ile beraber arabaların arkasındaki tepeye biraz tırmandı. Oradan Bakkat'ın sinyallerini duyabileceklerdi. Gecenin kendini aniden gösteren serinliğinden korunmak için omuzlarına yün örtüler atmışlar, sessizce konuşuyorlardı. Ay doğmadan gelmeyeceklerdir diye tahmin yürüttü Cim. Ne zaman doğacak diye sordu Louisa. O akşam birlikte almanağı incelemişlerdi. Sadece sesini duymak için soruyordu. Saat 10'dan birkaç dakika önce. Dolunay'a 7 gün var. Yeteri kadar aydınlık olacaktır. Sonunda doğu ufku ay ışığıyla aydınlandı. Cim gerginleşti ve örtüyü üzerinden attı. Boğazın diğer tarafındaki tepelerde bir kartal baykuşu iki kere öttü. Kartal baykuşlarının asla iki kere ötmeyeceğini bilen Cim, bu Bakkat dedi, geliyorlar. Nehrin hangi tarafından diye sordu Louisa onunla birlikte ayağa kalkarken. Arabaları gün batımında gördükleri yere, nehrin bu tarafına geleceklerdir. Kartal baykuşu daha yakından öttü. Kuğuz hızla ilerliyor. Cim arabalara giden patikaya yöneldi. Atlara binme zamanı. Adamlar hazır halde atların yanında bekliyordu. Cim usulca her biriyle kısa bir konuşma yaptı. Çoban çocuklardan bazıları ata binip tüfek kullanacak kadar büyümüştü. En küçükleri olan İzeze ise ağır bir çarpışma olasılığına karşı yedek barut, kurşun ve su mataralarıyla peşlerinden gidecekti. 20 Nguni Tekvane'nin komutası altındaydı ve arabaları korumakla yükümlüydüler. Tekvane'nin torunu İntepe zamanın yanında duruyor, malzemelerini karganın sırtına yüklemesine yardım ediyordu. Bu ikili o günlerde zamanlarının çoğunu birlikte geçirmeye başlamıştı. Cim Zama'nın yanına giderek alçak sesle konuştu. Zama, sen benim sağ kolumsun. Birimiz sürekli Velanga'nın yanında olmalı. Sakın gözünü üzerinden ayırma. Velanga diğer kadınlar gibi arabaların yanında kalmalı diye karşılık verdi Zama. Haklısın eski dostum diyerek sırıttı Cim. Ona söylediklerimi yapmalı ama şimdiye kadar onu ikna etmenin bir yolunu bulamadım. Kartal baykuşu bu sefer 3 kez öttü. Artık çok yakındalar. Cim tepelerin üzerindeki aya baktı. Atlara diye emretti. Adamlar ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Atlarına sessizce bindiler. Ateş topu ve asil yüreğin sırtındaki Cim ve Louisa diğer atlara öncülük ediyordu. Sığırları koruyan İnkunzi ile diğer savaşçıların beklediği yere gittiler. Hazır mısınız diye sordu Cim atının üzerinde yaklaşırken. İnkunzi'nin kalkanı omuzundaydı. Assegai ise ay ışığı altında parlıyordu. Adamları hemen arkasında toplanmışlardı. ''Bu akşam aç silahlarınız kana doyacak. Kendinizi gösterin.'' dedi Cim. ''Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Artık başlayalım.'' Savaşçılar sessizce ve disiplinli bir süratle yamaç duvarlarından nehir yatağına boğazın genişliği boyunca iki sıra oluşturdu. Atlılar hemen arkalarında yerini aldı. ''Hazırız efendimiz.'' diye haykırdı İnkunzi. Cim eğerinin önünden piştovunu çekti ve havaya ateş etti. Gecenin sükuneti bir anda yerini gürültü ve kargaşaya bıraktı. Nguni'ler assegailerini kalkanlarına vuruyor, savaş çığlıkları atıyordu. Atlılar tüfeklerini ateşliyor, çılgınlar gibi bağırıyordu. İleri fırladılar ve sığırlar şaşkınca hareketlendi. Çobanların ruh haline karşı çok hassas olan boğalar böğürmeye başladı. Tüm sürüde bir panik baş gösterdi. Kalkanlarına vuran ve haykıran savaşçıların üzerlerine gitmesiyle telaşla koşmaya başladılar. Hepsi de besili çok iri, ağır hayvanlardı. Boynuzlarının arasının genişliği iki kulaçtı. Nguni'ler onları aslanların veya diğer yırtıcıların saldırması olasılığına karşı eğitmişlerdi. Vahşi antiloplar gibi koşarlar, gerektiğinde kendilerini iri boynuzlarıyla savunabilirlerdi. Kapkara bir yığın halinde vadiden aşağı hızla ilerlemeye başladılar. Koşan savaşçılar ve atlılar peşlerinden ilerliyordu. Kut sessizce yaklaştıkları ve Jim Courtney'in nöbetçileri tarafından fark edilmedikleri için gayet memnundu. Ay ışığının aydınlığı tam ihtiyaç duydukları kadardı. Gece kuşlarının ara sıra duyulan sesleri dışında ortalığa sessizlik hakimdi. Sakin bir geceydi. Kutla Kadim atlarını yan yana sürüyordu. Arabaların nehir yatağında yayıldığı bölgeye kadar daha 2 kilometreye yakın yolları olduğunu biliyorlardı. Bütün Hotantolar ve 3 Arap ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Kamptakiler alarma geçmeden arabaların arasına girerek Jim Courtney'in adamlarını öldürecekler, sonra Nguni'lerle ilgileneceklerdi. Nguni'ler sayıca onlardan üstün olmalarına rağmen silah olarak sadece mızrakları vardı. Bu sebeple pek büyük bir tehdit sayılmazlardı. "Merhamet etmeyin," dedi Kuz, "hepsini öldürün." "Ya kadınlar?" diye sordu Udeman. "Koloniden ayrıldığımızdan beri kadın yüzü görmedik. Sarışın kızın tadına bakabileceğimizi söylemiştin." "Bir fırsatını bulup iş tutabilirsen ne âlâ. Ama pantolonunu indirmeden önce tüm erkeklerin geberdiğinden emin ol. Yoksa bir kılıç kıçına girip sana yardım edebilir." Bu sözler üzerine hepsi güldü. Kuts yeri geldiğinde onlarla anladıkları dilde konuşmayı çok iyi biliyordu. Artık daha büyük bir hevesle ilerliyorlardı. O gün erken saatlerde yüksek bir tepenin üzerinden sığırlara, fil dişlerine ve kadınlara bir göz atma fırsatı bulmuşlardı. Yağma ve tecavüz vaadi hepsini ateşlemiş, daha bir şevklendirmişti. Gecenin sessizliği bir tüfek sesiyle aniden bozuldu. Adamlar emir beklemeksizin dizginleri çekip atlarını durdurdular. Huzursuzca ileri bakıyorlar, kendilerini neyin beklediğini görmeye çalışıyorlardı. "Orospu'nun evladı," diye küfretti Kuz, "o da neydi?" Cevap için uzun süre beklemesi gerekmedi. Haykırışlar, çığlıklar ve gürültü bir anda geceyi sarmıştı. Kalkanların sesini daha önce hiçbiri duymamıştı. Bu yabancı ses adamların huzurunu iyice kaçırdı. Haykırışlar, çığlıklar ve kalkan seslerine sığırların böğürtüsü ve harekete geçmeleriyle yükselen gök gürültüsünü andıran ayak sesleri eklendi. Yer ay ışığının aydınlığında hareket ediyor gibiydi. Dik yamaçlardan nehre kadar her yeri kaplayan simsiyah bir lav ırmağı üzerlerine doğru akıyordu. Sürünün gök gürültüsünü andıran ayak sesleri kulakları sağır edecek kadar yüksekti. Boynuzları ay ışığı altında parlayan hayvanlar giderek artan bir hızla yaklaşıyordu. "Ezileceğiz," diye bağırdı Udemen korkuyla. Diğerleri de dehşete kapılmıştı. "Ezileceğiz." Adamlar atlarını panik içinde çevirerek can havliyle kaçıştılar. Goffel'in atı 10 metre kadar sonra bir karınca yuvasına çarptı ve bacağı kırıldı. Öne fırlayan Goffel omzu üzerine sertçe düştü. Hemen ayağa fırladı. Parçalanmış omzundan sarkan kolu işe yaramaz halde sallanıyordu. Ayağa kalkmasıyla sığırların ilk sırasıyla burun buruna gelmesi bir oldu. Boğalardan biri geçerken boynuzunu ona geçirdi. Boynuzun ucu kaburgalarının altından girip böbreklerinin arasından çıkmıştı. Boğa başını savurunca Goffel boynuzundan kurtulup arkadan gelen sığırların ayaklarının altına düştü ve kemikleri un ufak olana dek ezildi. Atlılardan üçü dik yamacın kıyısında sıkışıp kalmıştı. Dönmeye çalıştılar ama sığırlar her yanlarını sarmıştı. Ürküp çılgına dönen atlar şaha kalkarak binicilerini üzerlerinden attı. Atlar ve adamlar birkaç saniye içinde boğucu sürünün boynuzlarına hedef olup ayakları altında ezildi. Habban'la Raşit yan yana hızla ilerliyordu. Habban'ın atı bir deliğe basınca bacağı kırıldı ve binicisiyle birlikte yere yuvarlandı. Olanları gören Raşit son anda döndü ve sürünün biraz ötesindeki Habban'ı eğrinin arkasına çekti. İlerlemeye devam ettiler ama sığırlar yükü ağır olan atla arayı hızla kapadı ve iki adam böğüren hayvanlar denizi arasında kaldı. Bacağı bir boynuzla parçalanıp attan aşağı çekilen Habban tutunamayarak düştü. "Devam et!" diye haykırdı Raşit'e sert toprağa düşerken. "Beni bırak, kendini kurtar!" Raşit buna rağmen döndü ama atı boynuz darbelerine dayanamayarak yıkıldı. Raşit tozlar ve çılgına dönmüş sığırlar arasında emekleyerek ilerlemeye çalıştı. Ard arda darbeler alıyor, sırtındaki ve belindeki kaslarla sinirlerin yırtıldığını, kaburgalarının kırıldığını hissediyordu. Ama yine de arkadaşının yanına vardı ve onu büyükçe bir ağacın dibine çekmeyi başardı. Sürü gök gürültüsü eşliğinde geçerken kalkan toz bulutu yüzünden öksürüp nefesleri tıkanarak ağacın dibinde birbirlerine sokuldular. Sürü geçip gittikten sonra yerlerinden ayrılamadılar. Çünkü sığırların hemen ardından uluyarak mızrak sallayan nıguniler gelmişti. İki arabı tam bulacaklardı ki atından düşmüş bir hotontu gizlendiği yerden çıkarak kaçmaya çalıştı. Nıguniler tilki kovalayan av köpekleri gibi hotantunun peşine düştü ve Raşit'le Habban'dan uzaklaştı. Nıguniler hotantuyu mızraklarıyla delik deşik ettikten sonra koşmaya devam ettiler. Kuts'la Kadim sürüyle arayı açabilmek için atlarını nehir yatağı boyunca dört nala sürüyordu. Udevan da hemen arkalarındaydı. Kuts'un vahşi bir hayvanın hayatta kalma içgüdülerine sahip olduğunu biliyor, bu umutsuz durumdan kurtulmanın bir yolunu bulacağına inanıyordu. Atların karşısına aniden sık çalılıklar çıkınca yavaşlamak zorunda kaldılar. Öte yandan sığırlar için çalılıklar hiçbir engel teşkil etmiyordu. Karşıları da ne çıkarsa ezip geçiyorlardı. Arayı kapamaya başladılar. "Nehre!" diye haykırdı Kuz. "Ardımızdan nehre girmeyeceklerdir." Bağırırken atını çevirdi ve nehir yatağının yüksek duvarından suya atladı. 3,5 metre yükseklikten suya düştüler. Kadim de Udeman da onu takip etti. Yüzeye çıktıklarında Kuts'un karşı kıyıya kadar olan mesafenin yarısını almış olduğunu gördüler. Atlarının yanında yüzerek Kuts'un ardından nehir yatağının güney tarafına ulaştılar. Sudan çıkıp karşı yakada delirmiş bir halde ilerleyen sığırları bitkince izlemeye koyuldular. Sonra Jim Courtney ve adamlarının tüfeklerini ateşleyerek sürünün peşinden geldiğini gördüler. Kuts'un adamlarından hayatta kalanları vuruyorlardı. "Barutumuz ıslandı," diyerek yutkundu Kuts. "Karşılarına çıkıp çarpışamayız."
"Ben tüfeğimi kaybettim," dedi Udeman.
"Bu iş burada bitti," dedi Kadim de. "Ama sadece bugünlük. Başka bir gün, başka bir yerde yine karşılaşacağız."
Atlarına bindiler ve nehirden, düşmandan ve çılgına dönmüş sürüden uzaklaşarak doğuya doğru ilerlediler.
"Nereye gidiyoruz?" diye sordu Udeman sonunda. Ama bir karşılık alamadı.
42. ayrımın sonu. Sayfa 449.